Ayrım 30.
2. Kuvayi seyyare kuvvetini artırmak için kendiliğinden hiçbir yerde hiçbir şekilde adam toplamayacak ve bu maksatla gönderdiği adamların faaliyetine derhal son verecektir. Asker ihtiyacı öteki birliklerde olduğu gibi yapılacak müracaat üzerine cephe komutanlığınca sağlanacaktır. 3. Kuvayi seyyare kaçaklarını yakalatmak için doğrudan doğruya adamlar görevlendirilip göndermeyecek, kaçaklar diğer birliklerinki gibi cephe komutanlığınca takip ettirilecek ve yakalattırılacaktır. 4. Kuvayi seyyare mensuplarının ailelerine bakmak üzere bazı yerlerde bulundurduğu irtibat subaylarının kim oldukları hükümetçe bilinecek ve bu irtibat subaylarının ellerinde bulunan şifrenin bir sureti de bize verilecektir. Çerkez Etem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde Kuvayi seyyare şimdiye kadar olduğu gibi belirli bir kadro dahilinde yine görevine devam edecektir. Reşit Bey ile beraber Celal, Kılıç Ali, Eyüp Sabri ve Vehbi Beyler 23 Aralık öğle vakti Ankara'dan hareket ettiler ve 24 Aralık'ta öğleden sonra saat 16.45'te Kütahya'ya vardılar. Efendiler, Esen ve Tevfik Beylerin cephe komutanının bilgi ve onayını almaksızın bölgelerinde bulunan ordu birliklerini cepheye dağıtarak Kuvayi Seyyare'nin ağırlıksız erlerini Gediz'de ve Pehlivan Ağa müfrezesini Kütahya'da toplamış olduğunu haber aldım. Bunun üzerine 25-26 Aralık 1920'de Kütahya'da bulunan Celal Bey ve arkadaşlarına yazdığım açık bir telgrafta bu hareket tarzının taşıdığı maksat ve anlamın ne olduğunu kesinlikle bilmek isterim. Bu konudaki görüşünüzün bildirilmesini makine başında bekliyorum dedim. Bu telgrafın bir suretini İsmet, Refet ve Fahrettin Paşalara şifreyle bildirerek dikkatlerini çektim. Heyet ortak imzayla şu kısa cevabı verdi. Müsterih olunuz, kötüye yorumlanacak herhangi bir davranış yoktur. Tevfik Bey yarın gelecek, hep birlikte görüşeceğiz. Sonucu etraflı olarak arz ederiz. Ben bu cevaptan giden arkadaşların ya durumdan haberdar edilmeyerek aldatılmakta olduklarını veyahut da tutuklanıp istenildiği gibi yazı yazmaya mecbur edildiklerini hükmettim. Onun için gerçek durumu anlamamış ve kısa telgraflarıyla verdikleri teminata inanmış görünmek istedim. Bu sebeple cevap olarak Tevfik Bey ile de görüşmelerinden sonra memleket ve milletin yüksek çıkarlarını sağlayacak esaslar üzerinde anlaşacaklarına şüphem olmadığını, bana gelen haberleri dedikodu sayarak hükümet hiçbir tedbir alınmasına gerek bulunmadığı yolundaki inancımı hükümet üyelerine anlatmayı başaracağımı, ancak aramızdaki samimiyeti zedeleyen durumun bir an önce ortadan kalkmış bulunduğu haberini beklediğimi, beni gönül kırıklığına uğratmamalarını yazdım. Heyetin 26-27 Aralık 1920'de ortak imza ile çektikleri etraflı ve açık telgraflarındaki önemli noktalar şunlardı. 1. Güvenlik tedbirleri alındığına şüphe yoktur. Bu tedbirlerin hepsi kendilerini savunmak içindir. Kendilerine karşı çıkarılan ve yığılan kuvvetler ve yeni kurulan karakollar eski yerlerine çekildiği takdirde bu tedbirlerden de vazgeçeceklerdir. 2. Düşmanca hareketle karşılaşmadıkça memleketin gelecekteki selameti için ve zat-ı devletlerinin şahsına karşı besledikleri içten bağlılık dolayısıyla her türlü fiili hareketten kaçınacaklarını en büyük yeminlerle söz vermişlerdir. 3. Kuvayi Seyyare'nin Konya ve Alaca'da bulunan askerleriyle Teğmen Sadrettin Efendi komutasında Konya'dan gelmekteyken Fahrettin Paşa tarafından tutuklanan 80 neferin ve Kuvayi Seyyare müfreze komutanlarından Kürt İsmail Ağa ile Kalecik'teki akrabasından cihada katılmak üzere askerlik yaşı dışındaki kimselerden toplananların Kuvayi Seyyare'ye katılmalarına engel olunmaması. 4. Kuvayi Seyyare'ye para verilmesi için Kütahya Mutasarrıflığına emir verilmesi. 5. Karşılıklı güven ve itimadın gerçekten kurulması ve devam ettirilmesi için Fahrettin ve Refet Beylerin cepheden uzaklaştırılmaları. Bu noktalardan çıkan anlam nedir efendiler? Oraya giden arkadaşlarımızın hepsinin birden bu anlamı idrak edemeyeceklerine ihtimal verilebilir miydi? O halde biraz önce işaret ettiğim gibi Kütahya'ya giden heyet gerçekten tutuklanmıştı. Bu yazılan şeyler kendilerine dikte ettiriliyordu. Bunun böyle olacağını heyet gitmeden önce biliyordum. Bu yüzdendir ki Reşit Bey, Kazım Paşa'yı birlikte götürmek için ısrar ettiği halde, görüşmeler sırasında tesadüfen solumda oturan Kazım Paşa'ya gitmemesi gerektiğini sezdirmiştim. Çünkü Kazım Paşa'yı geçici olarak değil, sonuna kadar tutuklayarak imzasını kullanmaktan fazlasıyla yararlanabilirlerdi. Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesini emrettim. Efendiler, Kütahya'ya Bakanlar Kurulu kararı ve heyetin geri dönmesi gereğini bildirdikten sonra cephe komutanlarına da Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçmelerini emrettim. Efendiler, askeri harekatı çapulculuktan devlet kurup yönetmeyi, şunun bunun masum çocuklarını kurtulmalık dilenmek için dağlara kaldırma kaydutluğundan ibaret zanneden, şarlatanlıklarıyla, yaygaralarıyla bütün bir Türk vatanını bezdiren ve Türk milletinin büyük meclisini kendilerine uğraştıran utanmaz, haddini bilmez, küstah ve herhangi bir düşmanın boğazı tokluğuna casusluğunu, uçaklığını yapacak kadar aşağılık ve bayağı yaratılışta olan bu kardeşleri, ellerindeki bütün kuvvetler ve dayandıkları düşmanlarla birlikte yola getirmek ve ortadan kaldırmak suretiyle, inkılap tarihimizde etkili bir ibret örneği vermek zorunlu görüldü. Onun için şöyle bir hazırlık yapmıştık. Bursa'da bulunan Yunan kuvvetlerine karşı bir piyade tümeni bırakılarak iki piyade tümeniyle bir süvari tugayına Eskişehir'in güneybatısında ve Kütahya doğrultusunda yığınak yaptırılmıştı. Uşak'ta bulunan Yunan kuvvetlerine karşı da cephede yalnız bir tabur bırakılarak iki piyade tümeniyle yeni süvari alayına Dumlupınar yakınlarında ve yine Kütahya doğrultusunda yığınak yaptırılmıştı. Kuvvetlerimiz hareket emrini alır almaz derhal Kütahya'da bulunan Asi Etem kuvvetleri üzerine yürüyüşe geçtiler. 29 Aralık 1920 günü Kütahya'yı işgal ettiler. 3 gün sonra da batı ve güney cephelerinden hareket eden bütün kuvvetlerimiz Kütahya'nın 30-40 kilometre ilerisinde ve Gediz yönünde bir hatta birleştiler. Asi Etem kuvvetlerini hiçbir yerde durdurmaya ve direnişe geçirmeye cesaret edemeden Gediz üzerine çekilmişti. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şuurlu ordusu, kendisini Büyük Millet Meclisi ve hükümetini küçük görecek kadar beyinsizlik ve budalaca gurur gösteren bu asileri hak ettikleri yola getirme sillesini vurmak için önüne geçilmez bir hiddet ve şiddetle hareket ediyordu. Nefes almaksızın kaçan Asi Etem, İstanbul'da sadrazamlık yüksek katına diye şu telgrafı veriyordu. Ankara'da tutuklanan sayın arkadaşlarınızın İstanbul'a geri gönderilmeleri için Ankara Meclis Başkanlığı'na çektiğim protesto yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Şimdi Millet Meclisi'nin kararıyla saldırıya uğramış bulunuyorum. Kuvvetim savunmaya hatta karşı saldırıya bile yeterli olmakla birlikte karşımda ve yanlarımda Yunanlılar bulunduğundan tutulacak yol konusunda Yunan komutanlığı ile anlaşmaya varılmışsa da zat-ı devletlerinin onayını almayı da her bakımdan lüzumlu buldum. Gereğinin yapılması, haberleşmelerin ve zat-ı devletlerinin emirlerinin alınmasının sağlanması için Gediz telgraf hattının onarımı ve düzeltilmesi yüksek emirlerinize arz olunur. Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Bölgesi eski komutanı ve şimdiki Umum Kuvayi Milliye Komutanı Etem. Efendiler, bu telgrafta sözü geçen ve protesto yazısı denilen saçma sapan bir telgraf gerçekten de meclis başkanlığına çekilmiş ve gizli bir oturumda meclise okunmuştu. Bu telgrafta kullanılan kelime ve deyimler o kadar kaba ve edepsizcedir ki bir defa okunduktan sonra bir kere daha okunmasına ve dinlenmesine tahammül edilememişti. Bu kadar bayağı saçma sapan bir yazıyı huzurunuzda da arz etmeyi gerekli bulmuyorum. Bu abuk sabuk yazıyla milletvekillerinin şahıslarına hakaret edilerek, Milli Meclis'in meşruluğuna saldırılarak, İzzet Paşa heyetinin İstanbul'a dönmekte serbest bırakılması isteniyordu. Efendiler, kuvvetlerimiz Kütahya'ya girerken ben de mecliste bazı milletvekilleri tarafından sorguya çekilmiş bulunuyordum. Asi Etem'in üzerine yürümemize, ona saldırmamıza ve onu takip etmemize karşı çıkılıyordu. Fuat Paşa, Etem ve kardeşini çekip çevirebildiği için değiştirilmemesi yerinde olurmuş. Bütün anlaşmazlıkların sebebi yeni tayin ettiğim komutanların tecrübesizlikleri ve durumun gereğine uygun tutum ve davranışlarda bulunmamalarıymış. Orduda ciddiyet ve disiplin aramanın zamanıymış. Ya Allah korusun Ethem Bey orduyu dağıtırsa ne yapacakmışım? Bu kadar önemli bir olaya kim ve nasıl karar verirmiş? Böyle bir karar meclise haber vermeden nasıl alınırmış? Gibi birçok soru ve eleştirilerden sonra herhalde Ethem Bey ve kardeşleri vurulmamalıdır istekleri ileri sürüldü. 29 Aralık gününün bütün oturumlarını ve 30 Aralık gününün birkaç gizli oturumunu açıklamalar yapmakla geçirdim. Durumun bütün safhalarını belgeleriyle, delilleriyle ve gerçekleriyle açıklamaya çalıştım. Bütün bu açıklamalarıma rağmen tartışma bir türlü son bulmuyordu. Her şey bir yana yalnız meclisin meşruluğuna saldırma maksadı güden telgraf, sahiplerini hıyanet-i vataniye kanununa çarptırmaya yeterliyken, bu asilerin aylardan beri devam ede gelen isyancı tutumları ve milli hükümeti yıkmak ve kendi akıllarınca başka türlü bir hükümet kurmak düşüncelerini uygulamaya yeltenmeleri dikkate alınmak istenmiyordu. Aksine bunların ortadan kaldırılmaktan ve cezalandırılmaktan kurtulmalarına çalışılmak isteniyor gibiydi. Bunun sebebini kısaca açıklayayım efendiler. Milletvekillerinden bazıları durumun şahsi ve hissi kırgınlıklarından doğduğunu inanmışlardı. Gerçekten de bu yolda sonsuz propaganda yapılmış ve kamuoyu yanıltılmak istenmişti. Bir de kuvvetli ve aşırı telkinler altında Etem kuvvetlerinin çok ve yenilmesi güç olduğu sanılarak bunların orduyla çatışması halinde ordunun çil yavrusu gibi dağılacağını, o zaman da durumun gerçekten feci olabileceğini düşünüyorlar ve böyle silahlı bir çatışmaya engel olmayı uygun buluyorlardı. Efendiler, bu düşünceleri isabetli görüp ona göre hareket etmenin sonucu, emir erliğinden gelen ve aslında daha yüksek bir düşünce kabiliyetine sahip bulunmayan Etem'in koskoca Türk vatanında diktatörlüğünü kabul ve tasdik etmek olacağını anlamamak mümkün müydü? Meclisin heyecan ve kararsızlığını giderecek inandırıcı bir konuşma yaparak gizli oturumlardaki görüşmeleri çarpışmanın fiili sonuçlarını beklemek üzere kapattık. Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstahak oldukları yeri aldılar. Efendiler, Ethem kuvvetlerinin peşine düşen birliklerimiz 5 Ocak 1921 günü Gediz'i işgal ederek o civarda toplandılar. Ethem ve kardeşleri de kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstahak oldukları yeri aldılar. Artık Ethem olayı diye bir şey kalmamıştı. Ordumuzun içinde bulunan düşman kovularak kendi cephesine gönderilmişti. Bundan sonra karşımızda yalnız bir tek düşman cephesini ve bu cepheyle ilgili olayları göreceğiz. Gerçekten de bir gün sonra 6 Ocak 1921'de Yunan ordusunun tamamı bütün cephe üzerinde her noktadan taarruza geçti. Efendiler, o günkü askeri durumu basit bir şekilde açıklamak için şöyle diyeceğim. 1. Yönü Zaferi. İznik'ten Gediz üzerinden Uşak'a kadar bir hat çekildiğini düşününüz. Bu hattın Gediz'in kuzeyinde kalan parçası 200 kilometredir. Gediz'den Uşak'a olan parçası da 30 kilometre kadardır. Düşman 3 tümenle bu hattın kuzey ucundan Eskişehir üzerine yürüdü. Bizim Gediz'de bulunan önemli kuvvetlerimiz Eskişehir üzerinden bu düşman tümenlerini karşılamaya mecburdu. Karşıladı ve yendi. İnkılabımızın tarihine 1. Yönü Zaferi'ni kaydetti. Güney cephesine ait olan kuvvetler eski yerlerine Dumlupınar'a iade edildiler. Kütahya'da yalnız 61. Tümen 2 alay kadar kuvvetiyle İzzettin Bey, Ordu Müfettişi İzzettin Paşa'dır komutasında bırakılmıştı. Efendiler, 8 Ocak 1921 Cumartesi günü meclisin açık oturumunda durumu anlatıyordum. Artık herkes gerçeği görmüş ve anlamıştı. Ethem ve kardeşlerinin lehinde ve yumuşak hareket edilmesi görüşünde olanlar bu defa aleyhlerinde ve pek coşkundular. Ben konuşurken Ethem, Tevfik ve Reşit Beylerin diyerek konuşmama itiraz edildi. Yükselen bir ses Paşa Hazretleri artık bey demeyiniz, hain deyiniz uyarısında bulundu. Ethem ve Tevfik hainleri diyeceğim fakat daha büyük millet meclis üyesi sıfatını taşıyan Reşit Bey için de aynı sözü kullanmak mecburiyetindeyim. Yüce heyetinize olan saygım dolayısıyla bunu söyleyemem. Önce Reşit Bey'in büyük millet meclis üyeliğinin kaldırılmasına oy vermenizi rica ederim dedim. Düşman işbirliği yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı. Başkan millet ve memleketin yüksek çıkarları aleyhine silah kullanarak düşmanlarla işbirliği yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılmasını kabul buyuranlar el kaldırsın dedi. Eller kalktı, kabul olundu. Ethem ve kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludurlar. Yunan ordusunun giriştiği bu taarruzda Ethem ve kardeşleri de kendilerine düşen görevi yerine getirmekten geri durmadılar. Tekrar Kütahya'ya yönelerek orada bulunan zayıf tümenimize saldırmaya başladılar. İzzettin Paşa'nın sağlam karakteri, vukuflu komutası ve emrindeki Türk subay ve erlerinin yüksek kahramanlıkları Ethem ve kardeşleriyle saldıran hain kuvvetleri yenerek geri çekilmeye mecbur etti. Eğer kendi şahısları da dahil olmak üzere toplan yok edilmekten kurtulabilmişlerse bunu da hiç sevmedikleri Refet Paşa'ya borçlu olduklarını söylemeliyim. Bu noktayı açıklayıvereyim. Refet Paşa iki süvari tümeniyle Dumlupınar'dan 10 kilometre kadar doğusunda Küçükköy'de bulunuyordu. Kütahya'da bulunan 61. tümene batıdan taarruz eden Ethem kuvvetlerini derhal yenmek ve yok etmek üzere hareket emrolundu. Refet Paşa kendi süvarileriyle Ethem kuvvetlerinin yan ve arkasına gidecekti. Bulunduğu yerden kuzeye Kütahya'ya bakılacak olursa bu görevin tabii bir yürüyüşle ve pek etkili bir şekilde yapılabileceği meydandaydı. Halbuki Refet Paşa gereken yere gitmemiş. Bunun aksi tarafına Kütahya'nın batısına değil doğusuna Alayunt'a gitmiş. Süvari kuvvetleri 12 Ocak 1921 günü öğleye doğru Alayunt bölgesine ulaştı. Refet Paşa, İzzettin Paşa ile görüşmek üzere Kütahya'ya gitti. İzzettin Paşa, süvari tümenlerinin Kütahya güneyinden, Yeğlice Dağı batısından tamamen süvariden ibaret olan Ethem kuvvetlerinin gerilerine gönderilmesini teklif etmiş. Refet Paşa, iki tarafın savaş durumu hakkında tam bir bilgisi olmadığını ileri sürerek böyle bir harekete yanaşmamış. Refet Paşa, İzzettin Paşa kuvvetleri doğuya Porsuk suyu gerisine çekilme durumuyla karşılaşırsa süvarileriyle Kütahya yuvasından asilerin yan ve gerilerine taarruzu düşünüyormuş. Atlı asilerin hayvanlarından inip piyade tümenimiz karşısında yayı olarak savaştığı en zayıf durumunda bile üzerine yürümekte kararsızlığa düşen komutanın piyade tümenimiz yenilmiş olarak geri çekilirken atları üzerinde bulunacak manevi güçleri yükselmiş asilerin hangi yanına ve nasıl taarruz etmeyi düşündüğü gerçekten her asker için üzerinde durup düşünülecek bir meseledir. Böyle bir şey olamaz. Bu düşman süvarisi geri çekilmeye mecbur ettiği piyadeyi bırakıp Refet Paşa süvarileri üzerine atılmayacak mıydı? Efendiler, savaş alanına top ve tüfek sesine gelen kuvvetin bir tek tüfek atmadan savaşmakta olan kendinden üstün bir kuvvetin yenilmesini beklemesi, ondan sonra iş görebileceğini sanması, yalnız asker olanların değil, en sade görüşlü insanların bile akla yatkın bulacağı bir düşünce değildir. Görev ve fedakarlık savaşan birliklerin yenilmeden, çekilmeden başarısını sağlamaya çalışmakla yerine getirilir. Arkadaşı savaşırken ve yardıma muhtaçken seyirci kalmış olan komutanlar, arkadaşının yenilgisine şahit olabilirlerse de tarihin amansız tenkit ve suçlamalarından asla kurtulamazlar. İzzettin Paşa 11 Ocak 1921 öğlesinden 13 Ocak gece yarısına kadar devam eden şiddetli ve kritik çarpışmalar sırasında süvari gruplarının da taarruza katılması zamanının geldiğini Genelkurmay Başkanlığı'na bildirmişti. Refet Paşa Güney Cephesi'nden getirtmekte olduğu 8. Tümen yetişebildiği takdirde 14 Ocak'ta taarruza geçmek niyetinde olduğunu birliklerine bildiriyordu. İzzettin Paşa 11-12-13 Ocak günlerinde yalnız başına düşmanla savaştıktan sonra akşam gün batarken yaptığı bir karşı taarruza asileri yenerek kaçmaya mecbur etti. Refet Paşa muharebeye seyirci olmak suretiyle büyük bir fırsatı kaçırdı. İtemin ve kuvvetlerinin geri çekilmesine elverişli bir durum yarattı. 14. günü emri altında bulunan bütün süvari kuvvetlerini süvari tümen komutanlarından Derviş Bey'in, kolordu komutanı Derviş Paşa'dır, emrine vererek onu Etem'in takibiyle görevlendirdi. Derviş Paşa, Afşar'da özellikle Gediz'de Etem kuvvetlerinin gerilerine doğru geceleri de yürümek suretiyle indirdiği korkunç darbelerle Etem, Tevfik ve Reşit kardeşleri sersem etti. Kuvvetlerinin toplanmasına zaman bırakmadı. Derviş Bey, Etem ve kardeşlerini 14 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar 9 gün nefes aldırmaksızın durmadan takip etmiştir. Sonunda bütün Etem kuvvetleri esir edilmiş, yalnız Etem, Tevfik ve Reşit kardeşler yine bir görev almak üzere düşman ordugahına kaçabilmişlerdir. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyorlar, ille payitahta gitmek istiyorlardı. Saygıdeğer efendiler, Ankara'da bulunan İstanbul'u misafirlerimize 1,5 aylık misafirlikleri sırasında çok şeyler göstermek fırsatına sahip olduğumuzu sanıyorum. Asi Etem ve kardeşlerinin kuvvetleri ortadan kaldırıldı. Yunanlıları İnönü'de 3 günde yendik. Büyük Millet Meclisi'nin ferahlayacağı ve memnun olacağı yeni bir devir açıldı. Fakat İzzet ve Salih Paşalar bunların hiçbirinden memnun görünmüyorlar, sıla özlemine tutulmuş gibi de payitahta gitmek istiyorlardı. İstanbul'daki arkadaşlarının da çok meraklı oldukları anlaşılıyordu. Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas kuruyor. Efendiler, bu tarihten bir hafta kadar sonra Kocaeli Komutanlığı'ndan şöyle bir telgraf aldım. Geyve İstasyonu 26-1-1921. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Memleketin yüksek yararlarıyla ilgili önemli bir konu üzerinde Sadrazam Paşa'nın zat-ı devletleriyle makine başında görüşmek istedikleri İstanbul Telgraf Genel Müdürü'nün 26-1-1921 günü saat 16.30'da yazdırdığı telgrafla bildirilmektedir. Bu konudaki emirleri arz ve rica olunur. Kocaeli Komutanlığı'na aynı gün makine başında verdiğim cevapta dedim ki, İstanbul Geyve ile doğrudan doğruya nasıl haberleşebilir? İstanbul'da Tevfik Paşa ile veya herhangi biriyle haberleşip ilişki kurabilmekliğim Bakanlar Kurulu'nun ve belki de meclisin kararına bağlı olduğundan bu konuda şimdiden bir şey diyemem. Tevfik Paşa ile telgraf memurunun bile açıktan açığa haberleşmede bulunması, yabancıların gözünde İstanbul'a karşı olan durumumuzu sarsacağından doğru olmaz. Ancak Tevfik Paşa'nın benim şahsıma değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bir müracaatı varsa bu müracaatın kabulü tabidir. Bu noktanın özel olarak ve aynı yola kendisine duyurulmasında bir sakınca yoktur. İstanbul'dan Adapazarı'na telgraf, oradan da Geyvi askeri makamların kontrolü altında bulunan telefon hattı vardı. Tevfik Paşa'nın benimle kapalı olarak görüşmek istemesi üzerine İstanbul Teli Ankara'ya bağlandı. Tevfik Paşa'dan açık olarak şu telgrafı aldım. İstanbul 27-1-1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 25 Ocak tarihinde Paris'te toplanan konferans tarafından alınan kararlar gereğince Doğu meselesinin çözümünü görüşmek üzere 21 Şubat'ta Londra'da İtilaf Devletleri delegeleriyle Osmanlı ve Yunan hükümetleri delegelerinden oluşan bir konferans toplantıya çağrılacaktır. Yürürlükteki antlaşmada daha sonraki olaylar dolayısıyla zaruri değişiklikler yapılacaktır. Osmanlı hükümetine gönderilecek davet için Mustafa Kemal Paşa'nın veya Ankara'ca kendilerine gerekli yetki verilmiş olan delegelerin Osmanlı delegeler heyeti arasında bulunması şart koşulmuştur. Bu kararlar İtilaf Devletleri'nin İstanbul temsilcileri tarafından bildirildi. Görevlendireceğiniz delegelerin buradan seçeceğimiz kimselerle birleşerek yola çıkmaları için karar ve cevabınızı bekliyorum. Nazik bir zamanda bulunmamız dolayısıyla bu gibi önemli bazı durumların bildirilmesi için hattın açık bulundurulmasını rica ederim. Makine başında hemen cevap vermek mümkünse telgraf başında beklemekteyim. Bir de şifre var efendim. Tevfik. Şifrenin çözülmüş şekli de şuydu. İstanbul 27-1-1921 saat 20. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Londra konferansında güçlü konuşabilmek için Yunanlıların bir kolorduyu İzmir'e göndermekte, Trakya'daki kuvvetlerini de Anadolu'ya kaydırmakta olduğu ve 10 güne kadar bir taarruz hareketine başlayacakları inanılır kaynaklardan haber alınmıştır. Tevfik. Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel cevaplar. Efendiler, Tevfik Paşa'ya cevap olarak çektiğim telgraf şuydu. Ankara 28.1.1921, İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerini, İlgi 27.1.1921. Milli iradeye dayanarak Türkiye'nin mukadderatını elinde tutan meşru ve müstakil tek hakim kuvvet, Ankara'da sürekli olarak toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye'nin ilgili bütün meselelerin çözümünde ve her türlü dış ilişkilerde başvurulacak tek yer, yalnız bu meclisin hükümetidir. İstanbul'daki herhangi bir heyetin hiçbir bakımdan meşru ve hukuki bir durumu yoktur. Bundan dolayı böyle bir heyetin kendine hükümet adını vermiş olması, milletin hayasi ilgili konularda dışarıya karşı kendini muhatap göstermesi uygun görülemez. Heyetinize düşen vatan ve vicdan görevi derhal gerçeğe ve duruma uyarak millet ve memleketimiz adına meşru yetkiye sahip hükümetin Ankara'da olduğunun İtilaf Devletleri'nce anlaşılmış olduğu şüphesiz bulunduğu halde adı geçen devletlerin bu görüşlerini açıkça belirtmekte gecikmeleri İstanbul'da aracı bir heyetin varlığının kendileri için yararlı olabileceğini sanmaktan ileri gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış ve güvenliği büyük bir ciddiyet ve samimiyetle arzu ettiğini ve yalnız milli haklarının tanınmasını istemekten ibaret olunan şartlarını defalarca ilan etmiş, bu hakların onaylanması halinde teklif edilecek görüşmeleri kabule hazır olduğunu bildirmiştir. İtilaf devletleri Londra'da toplayacakları konferansta Doğu meselesini hak ve adalet ölçüleri çerçevesinde çözmeye karar vermişlerse davetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine doğrudan doğruya yapmalıdırlar. Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılacak davetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından iyi karşılanacağını tekrar bildiririz. Saat 00.30. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal.